Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Hepinize merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Değerli dinleyiciler, birliklerimiz bugün 16.30'a kadar devam edecek. Yani diğer günlerden birazcık daha farklı ama yine biz bu 1,5 saat içerisinde pek çok konuyu ele alacağız. Birazdan tanıtımımız dönmeye başlayacak. Orada da anlayacaksınız konu başlıklarımızı ama ben kısaca aktarayım sizlere. Beşiktaş 2 tane bayram hediyesi verdi taraftarına. 2 kupayla sezonu kapattı. Dün de Antalya Sporu Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2-0 mağlup etmeyi başardı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nda taraftarına gerçek bir bayram hediyesi verdi. Ve Şeker Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda da şampiyonluğu kazanmıştı Beşiktaş. Beşiktaş'ta başlayacağız programımıza. Bakalım şampiyonluk sonrası siyah beyazlı takımda son durum ne? Şu anda poster çekiminde Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet. Akşamsa şampiyonluk kutlaması var ama pandemi tedbirleri gereği taraftar alınmayacak stadyuma, ama yine coşkulu bir kutlama olacak. Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet, yönetim kurulu, bazı kongre üyeleri ve ekranları başında bir sürü futbol sever Beşiktaşlı taraftar. Aboubakar meselesi nasıl çözülecek Beşiktaş'ta? Rossi ve Raşit Gezal'ın bütün hakları alınıyor mu? Beşiktaş'la ilgili işleyeceğimiz konuların başında bunlar geliyor. Sayın Erol Kaynar, Beşiktaş'ın iletişim danışmanı, birazdan bizimle birlikte olacak. Beşiktaş'la ilgili yayınlayacağımız bantlar var. Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu, 19 Haziran. Ve Işın Çelebi, Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu başkan adayları listelerini yeniden oluşturmak durumunda. Çünkü ertelenen seçim için verilen listelerin geçerliliği kalmadı TÜZÜ'ye göre. Galatasaray'da son durum ne? Teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatılması meselesiyle ilgili somut bir karar bu hafta içerisinde ortaya çıkacak mı? Galatasaray'ın transfer gündemindeki futbolcularla ilgili edindiğimiz son bilgiler, bütün bunları da Galatasaray bölümlerimizde bulabileceğinizi hatırlatıyorum. Fenerbahçe'de yarın Başkan Ali Koç bir basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe Beşiktaş'ın da gündeminde, daha doğrusu Beşiktaş'ta forma giyen Rossi ile ilgileniyor mu? Ve Trabzonspor Gervinho ile anlaştı. Anlaşmanın detaylarına sahibim. Bütün bunları da az sonra Trabzonspor bölümümüzde sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş bölümümüzle başlıyoruz programımıza. Bakalım dün kazanılan kupa maçı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ne söyledi?
Tabii ki çok zor bir müsabakaydı. Antalya Spor'da güçlü bir takım. Buraya gelirken de herhalde kupanın en iddialı takımıydı. Gol yemeden geldiler bildiğim kadarıyla. Zor bir oyun oldu. Zaman zaman bizim üstün olduğumuz, zaman zaman rakibin üstün olduğu bir müsabakaydı. Kazanmak çok önemliydi. Lig'den sonra oyuncularımızın üstüne bir rehavet düşebilir diye aslında korkumuz da vardı. Onu da söyleyeyim öncelikle, çünkü iki gün bayağı bir kutlama falan oldu ama Allah'tan oyuncularımız çok fazla rehavete kapılmadılar. İyi hazırlandılar. Karakterli bir oyun ortaya koydular. Güçlü bir şekilde Türkiye Ziraat Kupası'nı da bu akşam kazandık. 4 günde, 5 günde 2 tane kupa kazanmak tabii ki çok önemli. Buraya çok zor yollardan geldik. Bunu söyleyeyim. Aylardır verilen mücadelenin, verilen uğraşın, herkesin ortaya koyduğu karakterin, özellikle oyuncularımın karşılığını İzmir'de 2 kupayla alması gerçekten bizi çok mutlu etti. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok ciddi bir başarı elde ettiler. Tarihin en zor sezonu bana göre bu sezon. Böyle bir sezonda 2 tane kupa kazanmak gerçekten camiamız için çok değerliydi. Ben 2 kupayı da taraftarımıza armağan ediyorum. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Öncelikle onu söyleyeyim, ama tabii ki kazanılan başarıda, mücadelede her zaman söylediğim gibi en büyük payda oyuncuların. Çünkü sahaya çıkan, mücadele eden, aylardır savaşan, yıpranan, stres yaşayan onlar. Onlara da sizin huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Böyle bir mücadelenin içinde bizi gururlandıkları için, bize bu mutluluğu yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir olay yaşandı burada. Biz Antalya Sporlu oyuncuları alkışladık kupa seremonisinde. Antalya Sporlu oyuncular da bizim oyuncularımızı alkışladılar. Futbol bence böyle olmalı. Yani birbirimize saygı duymalıyız. Çünkü her şey kupa kazanmak değil, her şey 3 puan almak değil. Bunun sadece bir oyun olduğunu, bunun sadece bir spor olduğunu, birbirimize saygı duymamız gerektiğini bilmeliyiz. O yüzden bugün Antalya Spor takımını da tebrik ediyorum. Ersun Hoca'yı da, oyuncularını da çok ciddi bir karakter gösterdiler. Futbolun ne kadar saygı duyulması gereken ve ciddi bir oyun olduğunu bize gösterdiler. Antalya Spor camiasına da teşekkür ediyorum bu davranışından dolayı. Öncelikle onu söyleyeyim. Kupa Kazanmak, iki kupa tabii ki çok önemli. Yani böyle bir sezonda, çok zor bir sezonda, pandemi dönemi, işte birçok sıkıntı yaşadığımız bir sezonda, oyuncuları sakatlıktan dolayı kullanamadığımız bir sezonda, taraftarımızın olmadığı bir sezonda, çok sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçerek iki tane kupa kazandık. Allah'tan daha ne istesen deseler, herhalde daha başka bir şey istemem. Kendi adıma konuşursam. Çok zor bir sezon oldu. Bana göre tarihin en zor sezonu. Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak bana göre. O tarafı bizim için çok daha önemli. Kazanılan başarıda en büyük pay tabii ki oyuncularımın. Çünkü oyuncularım çok mücadele ettiler. Çok stresli haftalar geçirdiler. Çok zor şartlarda mücadele ettiler. Zor bir sezonun ardından da ciddi bir karakter ortaya koyarak iki tane kupa kazandılar. En büyük başarı oyuncularındır. Onu söyleyeyim öncelikle. Hepsine teşekkür ediyorum teker teker. Allah razı olsun hepsinden. Ben ve ekibim de biz elimizden geldiğince takımı ayakta tutmaya çalıştık bu sezon. Bazen iniş çıkışlı grafikler oldu. Bazen kan kaybettik. Bazen düştük ama hiçbir zaman aşağıya düşürmedik. Düştüğümüz gibi hemen kalkmasını bildik. Bu uzun maratonda çok önemlidir. Düşmemek. Düşüşü çok fazla hissetmemek uzun maratonda çok önemli. Bazen kötü sonuçlar olabiliyor. Kötü oyunlar olabiliyor sezonda. Tabii ki maç kaybedeceksin. Bu oyunun zaten doğasında var. Ama dediğim gibi bu süreci ne kadar kısa tutarsan bu uzun gidilen yolda bu çok önemli. Yani bir mutlaka istatistik yakalaman gerekiyor hedefi yakalamak için. İki kupada birden böyle bir hedef yakalamak gerçekten bizim için çok değerli. Taraftarımıza armağan ediyorum ben iki kupayı da. Onlar da yanımızda olmasalar da her zaman kendilerini bize hissettirdiler. Yani şöyle söyleyeyim, biraz dinlenmem lazım. Çok yoruldum. Biraz kafamı dinlemem lazım. Çünkü bu stres kolay çekilecek bir stres değil. Yani bunu daha önce tabii bizden çok daha tecrübeli hocalarımız var bunları yaşayan ama biz ilk defa yaşıyoruz. Bizim için çok değerli. Tabii stresi işte hayatımızdan aldıkları gerçekten çok fazla. Biraz dinlenmek lazım. Biraz kafayı dinlemek lazım. Biraz böyle evde oturup televizyon seyredip kafamı dinlemek istiyorum. Futbol konuşmak istemiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim fazla. Yani bu bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum. Ya biraz dinlenelim, kafamızı dinleyelim. O işlere ondan sonra bakarız. Yani şu anda çok futbol konuşmak istemiyorum gerçekten. Yani çok geleceğimi falan da düşünmüyorum. Biraz dinlenmem lazım, biraz kafamı toparlamam lazım. Ondan sonra bakarız durumu.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Tekrar hoş geldiniz. Bayramımızı bir kez daha kutluyorum enişten dileklerimle, coşkuyla. Bundan sonraki senelerde pandeminin de etkisinin ortadan kalkmasıyla daha coşkulu alanlarda kutlamayı temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı. Değerli Nijer Beşiktaş, sezonun en verimli, en çok verim aldığı iki oyuncusunun attığı golle Joseph de Souza ve Rossi'nin attığı gollerle dün kupada Antalya Spor'u 2-0 mağlup etti ve kupaya ulaştı. Tabii kalede Utku oynadı. Bazı değişik tercihleri vardı Sergen Yalçın'ın. Genelde prensip olarak Utku'yu oynattı ve bu kararından da hiç vazgeçmedi Sergen Yalçın. Tutarlı bir biçimde kupa maçlarında kaleyi, Utku'yu teslim etti kaleye. Ve pek çok oyuncu da önemli bir performans örneği gösterdi. İkinci yarıda tabii Antalya Spor'un bulduğu çok net pozisyonlar vardı. Eğer bunları değerlendirebilseydi maç Antalya Spor'un lehine de dönebilirdi. Ama futbol sonucu endeksli bir oyun. Sonuç almak gerekiyor. İşte şampiyonluk meselesinde de öyle. Elbette ki iki gol farkta, bir avarajda, genel avarajda Beşiktaş şampiyon oldu. Ama sonuç itibariyle hep söylüyoruz gol. Bu ismin, bu oyunun ismi ve gol demek amaç demek. Amaca ulaşmak önemli olan. Amaca ulaştığınız zaman yıllar sonra hatırlanıyorsunuz. Ve elbette ki fırtınada gemiyi kurtarmak adına kaptanın ne kadar mücadele ettiği önemli ama çok daha önemli olan fırtınada gemiyi kıyıya yanaştırabilmek. Hatırlanan şey bu. Futbolda buna benzer dinamiklere sahip bir oyun. O bakımdan sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Sezon içerisinde düşüşler oldu. Sergen Yalçın da bunu ifade etti. Ama bu düşüşleri asgari düzeyde tutmak ve çok çabuk ayağa kalkmak önemliydi. Sondan 3 maçta ikisini kaybetti ama son maçı kazanarak şampiyonluğu kazandı Beşiktaş. Bu açıdan hem Ramazan Bayramı'nda bir şampiyonluk hediyesi verdi taraftarına ve sonrasında da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımızda da bir başka bayram hediyesi vermiş oldu taraftarına. Bir kez daha hatırlatıyorum, bu akşam Vodafone Park'ta şampiyonluk kutlamaları var ve Beşiktaş futbol takımı şu anda poster çekiminde. Sayın Seyit Ateş şampiyonluğa duyduğu inancı her seferinde dile getirmişti. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi, daha önce yayınlarımıza katıldı ve Beşiktaş'ın arka arkaya derbide Galatasaray'a 3-1, sonrasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu maçlardan sonra da şampiyon olacak Beşiktaş şeklindeki inancını dile getirmişti. Öngörüleri gerçeğe dönüştü bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza, merhaba.
Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, ben de size iyi çalışmalar dilerim.
Sağ olun.
İki tane kupa, iki tane bayram hediyesi Beşiktaş taraftarına. Evet. Ne diyorsunuz? Evet.
İkisini de bekliyorduk zaten. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi ben gerçekten yani sezonun 4-5 haftası dışındaki bütün süreçlerde Beşiktaş'ın bu işi başaracağına çok inanmıştım. Ve yani böyle de mutlu sonla bittiği için de inanılmaz derecede hepimiz mutluyuz. Dün ilk defa, bu sezon ilk defa statta maç izledim. Hayatımın en rahat maçını izledim İzmir'de. Kupa finalini izledim. Çünkü yani çocuklar ilk 15-20 dakikada infazı yaptılar. Yani gerekeni yaptılar. İki gol attılar. Ondan sonra da zaten gereken şey neydi? İşte gol yememekti. Evet, Antalya dediğiniz gibi önemli fırsatlar buldu ama işin adı gol olduğuna göre, ismi gol olduğuna göre gol olmayınca da biz kupayı aldık. Yani çok da mutlu olduk. Gerçekten iki bayramı bir arada üç bayram haline dönüştürdü. Sergen hocamız ve talebeleri, hepsine teşekkür ediyoruz.
Sezonun kırılma maçı hangisiydi sizce? Ya da Beşiktaş adına dönüm maçı demek daha doğru olur. Kırılma çünkü ya, bir geriye gidişi ifade ediyor ama dönüm maçı hangisiydi sizce?
Bizim en çok üzüldüğümüz maç Karagümrük maçı oldu bence. Sonlara doğru. Neden Karagümrük maçı oldu? Karagümrük'ü yeneceğimizi hepimiz biliyoruz. Yani öyle inanmıştık. Karagümrük'ün bizi yenmesi biraz bizi üzdü ama orada yaşanan olaylar daha çok bizi üzdü. Yani atılan her goldeki sevinç, zaman geçirme, ondan sonra gol sonrası soyunma odalarımızın inanılmaz derecede sevinç gösterilerine sahne olması falan filan, o bizi inanılmaz üzdü ve acaba diye düşündüğümüz oldu mu? Evet, oldu. Ama her ne kadar her maç öncesi algılar yapılıyor ise de, mesela denildi işte Rıza Hoca gelecek, Sivasspor Başkan Mecnun Otyakma Fenerbahçe Kongre Üyesi İstanbul'a gelecek, Fenerbahçe'ye yenilecekler, Fenerbahçe şampiyon yapacak. Olacak dediler ama olmadı. Bu algılara gerçekten hem teknik direktörlerimiz hem futbolcularımızın %99'u şaibeli maç içerisinde yanlış davranışta olan futbolcular oldu mu? Evet, oldu. Ama çoğunluğu %99'u bu işin dışında gerçekten futbolun artık sahada oynanması gerektiğini, arka planların olmaması gerektiğini bize gösterdi. O açıdan da çok memnunuz ama Karagümrük maçı bizim üzerimize inanılmaz etki bıraktı. Dün bir şeye daha şahit oldum. Ya biz bir şey yapmadık. Yani biz gerçekten Beşiktaş kulübü, yani Türkiye'nin her kulübüne inanılmaz derecede ilgi duyar. Yani dün İzmir'de Göztepe stadında, Göztepe semtinde inanılmaz şeyler oldu. Yani 50-60 kişilik Göztepe'li bir taraftar grubu, çoluk çocuk Beşiktaş forması giyen herkese saldırdılar. Bunların hepsini gözlerimizle şahit olduk. Stada girdik. Ya ben Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Sayın Ali Düşmez Bey'in davetiyle misafir olarak gittim. Kendisine de bu aracınıza da teşekkür ediyorum bu şeyi yaptığı için. Çünkü bu sene ilk maçı izledik. Pandemiden dolayı biraz da üstüm korktum, maçlara gitmedim ama çok da iyi olmuş. Ama bu manzarayı görünce de çok üzüldüm. Stada girdik. Bence eşit oranda seyirci vardı. Antalyalılar da bayağı fazlaydı. Beşiktaşlılar da fazlaydı. Ama Antalya seyircisi maçın birinci dakikasından sonuncu dakikaya kadar Beşiktaş'a küfür etmekle zamanlarını harcadılar. Halbuki yani ortada küfür edecek de bir şey yoktu. Yani pozisyon yoktu, hakemin bir hatası yoktu. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir Bey'e özellikle inanılmaz küfürler yaptılar falan ettiler filan ettiler. Ya futbol ikliminin böyle olmaması lazım. Çünkü maçtan sonra Antalyalı futbolcuların ve Ersun Yener Hoca'nın davranışı da takdire şayan bir davranıştı. Evet, geldiler, beklediler ve Beşiktaş'ı alkışladılar kupa töreninde. Tabii biz de onları alkışladık. Hem soyunma odalarına giderken hem ikincilik madalyalarını alırken Beşiktaş, Antalya taraftarı çıkmıştı stat'tan. Biz de onları alkışladık. Ülkenin bu şeye ihtiyacı var. Bu manzaralara ihtiyacı var. Ama sezon sonu işte iki kupalı kapattık. Evet, bir bayram Ramazan bayramı, bir de Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Yani Beşiktaşlar olarak 4 bayram kutladık. Gerçekten inanılmaz mutluyuz.
Sayın Seyit Ateş fikirlerini sizlerle paylaştı. Dün akşam şahit olduğu olayları da anlattı. İzmir'de Göztepe'nin stadyumunda, Gürsel Aksel stadyumunda ve çevresinde maç öncesi olanları ve maç sırasında yaşananları.
Evet. Bu arada bizim Kadınlar Ligi'nde de takımımız şampiyon oldu, biliyorsunuz.
Tabii.
UEFA Kadınlar Ligi'nde de Türkiye'yi temsil edeceğiz. Çocuk kadınlarımızı da tebrik ediyoruz bu arada. Evet. Dinliyorum sizi. Buyurun.
Bu arada Abu Bakar meselesi için ne diyorsunuz? Sayın Başkan'a soruldu şampiyonluk gecesi. Sayın Başkan da biraz tereddüt etti, durakladı, dikkatimi çekti. Sonra dedi ki raporlar sakat olduğunu gösteriyor dedi. Bence kibar davrandı Sayın Başkan. Bu işin aslı aslı
bana, bana bunu bir hafta önce sorsaydınız, ben Sayın Başkan'ın dediği gibi sakat derdim. Ama ben iki gündür Abu Bakar'ın, evet sakat ama sanki oynayacak pozisyonda olduğuna dair kafamda şeyler belirmeye
soru işaretleri
başladı.
Var.
Soru işaretleri var, evet. Çünkü yaptığı açıklamada işte ya falan filan. Yani ben bu sözleşmeleri de pek anlamış değilim. Ben bu futbolcuları da pek anlamıyorum. Siz geliyorsunuz benimle bir akit yapıyorsunuz. Bu aktın içerisindeki her şeye uymanız lazım. Zaten sözleşmelerin karşılıklı opsiyon kullanılması asla bir kişinin inisiyatifiyle olmuyor. Eskiden oluyordu ama şimdi bir yıl uzatma opsiyonu Beşiktaş'ta evet. Ama futbolcunun rızası olmadan da bunu uzatamıyorsunuz. Yani FIFA'nın, UEFA'nın verdiği son kararlarda bunlar var yani.
Hı hı.
O açıdan bu opsiyonu Beşiktaş, tabii ki Abubakar inanılmaz performans gösterdi. Evet, beklentinin üzerine çıktı. Herkes Abubakar alınırken Türkiye'de dudak dikenler oldu. Ya sakat, müzmin sakat. Gelir iki maç oynar, sekiz maç oynamaz dediler ama Abubakar geldi ve bizi şampiyonluk potasına koydu yani. Resmen koydu. Ama son 7-8, 12 maç, hatta 13 maçta inanılmaz eksikliğini de hissettik. Buna rağmen çocuklarımız Sergen Hoca'nın motivasyonuyla bir santfor yokmuş. Santforsuz futbol oynadık ve başardık. Bu da Sergen Hoca ve arkadaşlarının, futbolcuların başarısı. Ama Abu Bakar için de ben sadece meselenin sakatlık olmadı. Kanaatim hasıl oldu. Biraz da bu işe inanıyorum. Aldım bilgiler de bu yönde.
Aldım
İnşallah.
Nedir tam olarak? Abu Bakar yani, menajeri Fenerbahçe'yle evet, görüşüyor mu?
Menajeri, öyle bir şey var. Fenerbahçe'yle görüşmek gibi bir düşünce hasıl olmuş. Ama görüşüldü mü görüşülmedi mi bilmiyorum. Fenerbahçeli spor yazarları. Bugün Abu Bakar, Rozier, yani Raşit Gazel, Gezal'la falan görüşmeler yapıldığına dair bilgiler veriyorlar. Ya ben Fenerbahçe arasında da üzülüyorum. Yani milyonlar harcayarak scout ekipleri faaliyete sokuyorlar. Onlar Beşiktaş'ın bulduğu oyuncuları mı alma çabasındalar? Ali Koç'un da bu işlere gelmeyeceğine inanırım. Çünkü Ali Koç babasına yanlış yapmaz. Rahmi Koç, sevgili büyüğümüz Rahmi Koç ve iyi bir Beşiktaşlıdır. Onun için ben bu şeyleri de sadece gazeteci arkadaşlarımızın gündem yaratma çabası olarak görüyorum.
Şimdi ben sizin dediğinizi anladım. Mesele şu, Rosya kiralık mı? Beşiktaş'ta kiralık. Raşit Gezal kiralık mı? Kiralık. Şimdi kiralık. Türkiye'den bir başka takım bu iki futbolcunun kulübüyle Sporting Lisbon'la Leicester'la görüşebilir mi? Görüşebilir. Yasal olarak herhangi bir engel yok. Ama ha, etik olarak engel var mı? Eğer yani, bir dostluk, bir centilmenlik söz konusu.
Tabii
etik
ki.
Olarak bir engel
söz konusu. Yani yanlış olur. Etik olmaz.
Siz bunu söylüyorsunuz tam olarak değil mi?
Evet evet, evet kesinlikle. Peki,
Rusya ile gerçekten Fenerbahçe ilgileniyor mu sizce?
Vallahi öyle bir şey var. Öyle bir şey duydum ben. Ama ben Rozier'in gitme ihtimalini sıfır görüyorum. İnanılmaz Beşiktaş'ı benimsemiş bir çocuk. Yani insan bazen de belki 3 lira 5 lira fazla alabilirsiniz bazı yerlerden ama mutlu iseniz az şeyle de yetirebilirsiniz. İnanılmaz mutlu o çocuk yani. İnanılmaz mutlu Rozier.
Bir de şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta her şey net. Başkan var mı? Var. Yönetim kurulu var mı? Var mı? Bilmiyorum. İleride belki de sen başkan.
Kimsenin tek kuruş alacağı yok biliyor musunuz? Yani ben bu yönetime oy vermedim. Serdar Adalı'ya oy verdim. Ama bu yönetim inanılmaz şeyler de başardı. Yani kimsenin alacağı yok. Kimsenin tek kuruş alacağı yok. Beşiktaş'a ekonomik olarak da şimdilik bir nefes aldırdı. En azından şampiyonluğa giderken çocukların kafaları bulanmadı. Primler zamanında yattı falan edildi filan edildi. O halledildi. Bu yönetimin başarısıdır gerçekten. Ha şampiyonlukta en büyük başarı kimindir derseniz inanılmaz. Asrın bence Beşiktaş tarihinin en anlamlı şampiyonluğu bu. Sergen Hoca ve teknik ekibindir.
Sergen Yalçın ve ekibi devam ediyor mu? Bu konuda bir bahis yok.
%100 edecek.
Şimdi o zaman futbolcu da tercihini Beşiktaş'tan yana kullanın. Çünkü doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor Beşiktaş.
Aynen,
Chelsea'nin 4'e girmesiyle Premier Lig'de ön eleme tehlikesi de ortadan kalktı. Dolayısıyla
Beşiktaş futbolcu şeydir yani. Beşiktaş biraz daha doğalı takımdır diyelim. Yani Allah da Beşiktaş'a yardım ediyor. Yani sezon başında onun için Chelsea bizim o beklentilerimizi cevap verecek. Ya ligi 4. bitirecek ya da Manchester'a yenilecek. Manchester kupayı alacak. Biz de gideceğiz.
Şimdi dolayısıyla çok seçeneği olan futbolcu da Beşiktaş'ı tercih eder. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister. Aynen, Salih Uçan da böyle bir şey galiba, değil mi? Salih Uçan'a da çok teklif vardı ama Beşiktaş'ta anlaştı.
Beşiktaş tercih etti, evet.
3 yıllık anlaşma yapılmış.
3 yıllık anlaşma yapılmış. Tabii kimilerine göre 800 bin euro aldı. Kimilerine göre de 7,5 milyon yıllık. Onun henüz net bir şey yok. 1-2 gün içinde inşallah bir doğru istihbarat alırsam size bilgi veririm.
Peki. Sevinirim. Çok teşekkür ederim.
Ben
katıldınız.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar dilerim. Sayın Seyit Ateş bizimle birlikteydi. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi.
Avrupa'dan futbol. İtalya.
Hakan Çalhanoğlu'na Katar'ın Al-Duhail takımı talip oldu mu? Milli futbolcu Milan'da oynuyor ve başarılı bir sezon gerçekleştirdi. Sky Sport'un haberine göre Al-Duhail milli futbolcuya yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti. İmza parası olarak 8 milyon euro teklif eden Katar kulübü gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek. Haberde 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken Milan'la görüşmelerin devam ettiği aktarılıyor. Sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon milli formayla 42 maça çıktı ve 9 gol attı, 11 tane gol pası verdi.
Avrupa'dan futbol. İtalya.
Radyo Spor.
Avrupa'dan futbol. İspanya.
İspanya'da Katalan gazetesi Sport'un haberine göre Barcelona'nın Fransız golcüsü Anton Griezmann'ın eski takımı Atletico Madrid, Anton Griezmann'ın dönmesine kapı araladı. Ben buna yine ihtimal vermiyorum. Çünkü oradaki gelişmeleri yakından takip ettiğim için bu kadar net konuşuyorum ama Sport'un haberini de önemsemek lazım. Haberde Griezmann'ın Atletico Madrid'e dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Atletico Madrid'in 21 yaşındaki yıldızı Joao Felix biliyorsunuz Benfica'dan 100 milyon eurodan fazla bir maliyetle transfer edilmişti. Joao Felix'i isteyen Barcelona'nın bu imza için Griezmann'ı takasta kullanmak istediği iddia ediliyor. 2019 yazında Benfica'dan Atletico Madrid'e 126 milyon euro bonservisle gelmişti Joao Felix. Bu sezon La Liga'da 30 maçta 7 gol attı, 5 tane gol pası verdi. Teknik direktör Simeone basın tarafından sürekli eleştiriliyor olmasına rağmen 21 yaşındaki Joao Felix'e sahip çıktı ve istediklerimi yapıyor. Ben ondan memnunum demişti. Barcelona'daki ilk sezonunda ligde oynadığı 35 maçta 9 gol atan Griezmann bu sezonda 32 maçta 12 gol attı. Bu arada Barcelona'dan bahsetmişken, İspanya futbolundan bahsetmişken, yıllardır Real Madrid'in değişmeyen forveti olan Karim Benzema 6 yıl aranın ardından Fransız milli takımına Avrupa Şampiyonası finalleri için davet edildi. Didier Deschamps'ın kararı beğeni topladı Fransa'da. Genel itibariyle Karim Benzema da biliyorsunuz tekrar Fransa milli takımında oynamak istediğini dile getirmişti. Niçin Fransa milli takımından uzakta kalmıştı Real Madrid'in forveti, değişmeyen forveti olmasına rağmen? Pek çoğunuz biliyorsunuz ama hatırlatmakta fayda var. Bir skandaldan bahsedildi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mateo Valbuena'nın bir seks kaseti olduğu, bu seks kasetine sahip olup Valbuena'ya şantaj yapanlarında Karim Benzema ile bağlantısı olduğu, Karim Benzema da bu ilişki üzerine Valbuena'yı arayıp bak başın belaya girmesin, akıllı ol, istedikleri parayı ver, kurtul dediği iddia edilmişti. Bu olay mahkemeye taşındı. Mahkeme suçlu buldu Karim Benzema ve etrafındaki insanları ve etik olarak da Fransa Futbol Federasyonu Karim Benzema'nın Fransız milli takımından uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ama bu kararın ardından ortaya çıkan 6 yıllık süreç bir zaman aşımı da yarattı. Anladığım kadarıyla Karim Benzema tekrar Fransız milli takımında.
Avrupa'dan futbol. İspanya.
Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Usta gazeteci sevgili Yusuf Tursun gazetesi Fanatik'te bugün önemli transfer haberleri verdi. Yarın Sayın Başkan Ali Koç 15'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Yusuf Tursun bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Yusuf abi merhaba.
Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Artık yeni sezon da bitti. Herkese hayırlı olsun.
Yeni sezona başlayacağız. Doğru. Sezon da bitti. Şimdi transfer
hayırlısı
konuşulacak.
Fenerbahçe'nin başına.
Ağırlıklı olarak transfer konuşulacak. Zaten evet. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyordu. Bunu biliyoruz. Biliyoruz ama bundan sonra daha yoğun olacak.
Ya tabii şimdi özellikle bugünkü toplantıya, yarınki toplantı çok önemli.
Evet.
Bakalım başka ne işaretler verecek. Her şeyden önce bir kere aday olacak mı?
Ne diyorsunuz yani bu konuda?
Yani benim tahminim olacak gibi duruyor. Yani son anda bir değişik olmasa ama olacak. Emre konusunda ne diyecek? Onda da gerçekten şimdi hiçbir şey tam bir bilgi alamadık. Yani Emre ile gerçekten devam edecek mi? Yoksa yabancı bir hocam olacak. O konuda tam bir şey değilim. Yani tam detaylı bilgi alamadık. Ama daha önceki şeylerine bakarsak, konuşmalarına Emre ile devam edecek gibi duruyor yani. Daha önceki ama bunu, yani şey, Sivas maçı öncesi ama sonrası tabii fikirler değişti mi bilmiyorum.
Löv'le tabii temas maçta niyetinden bahsediliyor. Fenerbahçe'nin yani, var mı öyle bir şey sizce?
Yani Fenerbahçe'de her şey her an olabilir. Burası Fenerbahçe, biliyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, bakıyorsun, çok farklı bir şey olmuş. İşte bir futbolcu bir sezonda 3 tane şey, hem hoca hem sportif direktör hem teknik direktör oluyor. Yani demek ki Fenerbahçe'de maalesef oluyor böyle şeyler. Bu sene de maalesef işte hiçbir branşta bir basketbol bayan hariç pek başarılı da olamadılar. Bakalım daha playoff'la başladı erkekler ne olacak gerçekten. 3-4 yıldır kötü gidiyor. Daha doğrusu 7 yıldır kötü gidiyor da başkanından dolayı. Dediğim gibi yarınki şey çok önemli. Başkanın konuşmaları, bakan camiye ne sinyal verecek, hoca konusunda olsun, kendi konusunda olsun. Neler, neden kaçtı, neler, neden oldu bu 3 yıla kadar, niye 22 transfer nasıl oldu, ne bitti, tahmin ediyorum hepsine değinecek.
Uzun bir basın toplantısı olacak. Genelde uzun sürüyor Ali Koç'un toplantıları.
Evet, evet zaten tabii konuşmasında güzel bir yapıyor. Biliyor da konuşmasını. Bence de bir uzun bir şey soracak, şey olacak, sürecek toplantı.
Basın mensupları da olacak, çok sayıda da soru gelecek, evet. Anladığım kadarıyla değil mi?
Tabii tabii, herkes basın kartını gösterdikten, evet, sonra şeye girebiliyorsun toplantıya.
Yusuf abi, sizden izin istiyorum, at yarışını dinleyelim, sohbetimiz devam edecek.
Tamam.
Birazdan birlikteyiz.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Sevgili Yusuf Tursun'la sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Fenerbahçe'de yarın Sayın Başkan bir basın toplantısı düzenleyecek. Uzun sürmesini bekliyoruz. Soru da alacak. Ve Fenerbahçe'de seçim var. 5-6 Haziran'da yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısı biliyorsunuz 12-13 Haziran'a ertelendi ve 12-13 Haziran'da, 13 Haziran'da düzelterek söylüyorum, Fenerbahçe'nin genel kurul toplantısı saat 10.30'da Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Yusuf Tursun bir kez daha bizimle birlikte. Yusuf abi, tekrar hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, iyi yayınlar tekrar.
İyi çalışmalar dilerim. Sizin edindiğiniz bilgi ya da izlenimiz nedir? Emre Belezoğlu'yla da görüştüğünüzü, sizi çok sevdiğini biliyorum. Emre, evet. Belezoğlu devam ediyor mu? Yoksa başka bir seçenek mi var Fenerbahçe'nin gündeminde?
Şimdi benim edindiğim bilgi, Emre Belezoğlu sportif direktör değil de teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Yani bir daha geri dönmek istemiyor sportif direktöre.
Sayın Başkan'ın kararı farklı olursa, Yusuf abi sözünüzü kesin.
İşte onun için oraya geleceğim. Yani şimdi o konuda tabii ne yapacaklar bilmiyorum, başkanın ne kararı var. Farklı olursa o zaman Emre'nin tekrar görevi yapacağını tahmin etmiyorum. Yani izlenim, benim aldığım şeyler, izlenimler, yorum şeyler bu. Tekrar teknik direktör olarak görevine devam etmek. Çünkü bu mesleğini çok seviyor. Daha ilerletmek istiyor. Yapacağına da inanıyor. Ama Ali Koç ne diyecek, nasıl şey yapacaklar onu tam bilemiyorum. Ama Ali Koç'u da daha önce de söyledim. O da biraz Emre'ye yakın istiyordu, o da, ama son bu kaçan Sivas maçından sonra fikri değişti mi onu da bilmiyoruz. Yarın öğreneceğiz. Yani Emre Fenerbahçe'de göreve devam etmek istiyor anladığım kadarıyla. Yani bıraktığı yerden, kaldığı yerden devam etmek istiyor ve başarılı olmak istiyor. Başarılı olur dersen bence olur. Biraz sabrı lazım. Birkaç tane herhalde oyuncu tahmin ediyorum. Başta santrafor olmak üzere.
Kimdir Fenerbahçe'nin istediği oyuncular?
Tabii. Şimdi bak, şimdi bu Abu Bakar var. Abu Bakar'ın biliyorsun menajeri
görüşmüş.
Arıyor.
Evet, Fenerbahçe'yi aramış.
Evet, yani onun için bugün benim gazetemde de var. Tabi bu menajerlerin bilgileri. Yani yönetim şu anda Beşiktaş'la görüşler. Hiç tanıttım. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında çok farklı bir şey var. Bağ var. Birbirlerine şeylik yapmıyorlar. Saygısızlık yapmıyorlar. İzin alıyorlar. Bittikten sonra mesela şimdi şeyin bittikten sonra mukavelesi. Aynı şey Dorukhan için de geçerli. Yine söylüyorum, Dorukhan hala Fenerbahçe'nin listesinde. Olur mu olmaz mı ayrı mesele, olur. Abu Bakar da öyle. Bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi Beşiktaş'la görüş anlaşamazsa Fenerbahçe'ye oturacak, konuşacaklar. Ya kesin Abu Bakar var yani listede. Türkiye'yi de tanıyor. İyi de bir golcü. Niye olmasın? Olabilir yani.
Rozier ve Gezal'dan da bahsedildi Beşiktaş futbolu.
Evet, o yani.
Fenerbahçe ilgileniyor mu her ikisiyle de?
Yani Gezal'ı bilmiyorum. Öbür Rozier olabilir. Yani o zaten serbest kalıyor. Bitiyor mukavelesi. takımı da iyi para verdi mi verir yani. Ama Beşiktaş'a gider, Fener'e gelir mi bilmiyorum. Gocular ama gidiyorlar yani para verdiği zaman. Yani takım bakın şey yapmıyor. O anda kim para verirse oraya gidiyor. Gazze bilmiyorum, öbürleri biraz öbürünü daha pahalı. 7 milyon istiyor herhalde İngilizler. Biraz pahalı. Yani Fener'e pahalı gelebilir.
Leicester City Raşit Gezal için söylediğiniz yani, doğru 7 milyon euro istiyor.
Yani onun için o belki biraz sıkıntılı olabilir ama diğerleri için de uğraşıyorlar. Yine bizler stoper bakıyorlar. Kaleci bakacaklar. Daha önce söylemiştim ben size. Berke dönecek gibi duruyor şu anda. Biliyorsun şeyde kiralık Belçika'da.
Harun gidiyor mu?
Harun sanki gidecek gibi duruyor şu anda. Takımlar, yeni çıkan takımlar da yavaş yavaş tabii, özellikle Fenerbahçe'de oyuncu çok olduğu için yeni çıkan takımlar yavaş yavaş da büyük ihtimalle bence Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar gibi duruyor. Adana olsun, Giresun olsun, şimdi yeni çıkacak takım belli değil, 26'sında belli olacak.
Doğru.
Yani Fener'de yine bir 8-10 oyuncu bir yer değişikliği yapacağını düşünüyorum transferde.
Evet, sevgili Yusuf Dursun da doğru söyledi. Playoff'ta dün yine heyecanlı bir maç vardı. Altınordu İzmir'de Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir'de oynanan pazartesi günkü maçta da Altay İstanbulspor'u 3-2 mağlup etmişti. Bakalım bu maçta ne olacak?
Bakacağız, onlar çok doğru. Keyifli maç oluyor. Bakacağız, hayırlısı. Kim var gidiyorsa gelsin diyelim.
Sevgili Yusuf Dursun bu bilgileri aktardı Fenerbahçe ile ilgili olarak. Çok teşekkür ederim Yusuf abi.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Tekrar görüşürüz. Uzun yaz transfer döneminde bol bol konuşacağız.
Tabii doğru söylüyorsunuz. Bir en az şeye kadar, Ağustos'a kadar yoğun gelecekler, gidecekler. Şimdi kiralıklar var, onlar var, bunlar var. Bayağı hareketli olacak sizin için.
Çok hareketli olacak.
Içinde.
Doğru.
Bir de Avrupa Şampiyonası var zaten, o başlı başı bir şey. Bir de o başlıyor aynı onun da. Bakalım inşallah Türk milli takımı da başarılı olur diye düşünüyorum.
Umarım milli takımımız çok iyi sonuçlarla Avrupa Şampiyonası'na
gerçekten iyi bir, çünkü iyi bir CNS'e yakaladık. İyi bir oyuncular var. Olacağımıza inanıyorum. Yani İtalya belki şu anda kendi sahasında oynayacak ama biz de iyi bir takımız. Yani onları orada çok zor anlar yaşatacağız diye düşünüyorum.
%100 aynı kanaatteyim ben de evet. Sizinle. Sevgili Yusuf Dursun bu bilgileri aktardı. Sizlere Fanatik'te yazıyor usta gazeteci ve yıllardır Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Yusuf abi tekrar iyi günler dilerim. Görüşmek dileğiyle.
Sağ olun, size de iyi yayınlar diliyorum.
Galatasaray Kulübü Başkan adayı Burak Elmas'ın Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin genel kurul kararının iptaline ihtiyadi tedbir konulması talebi mahkemece reddedildi. Elbette ki Sayın Burak Elmas bunu bir an önce Galatasaray seçimini yapsın, yönetim ortaya çıksın ve Galatasaray yaz transfer döneminde arkada kalmasın, planlamasını yapsın düşüncesiyle açtı bu davayı. Ancak mahkeme mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir maddesine değindi. Hukuk mahkemeleri kanununun bu maddesine değindi ilgili mahkeme. Ve davaya konu uyuşmazlığı esastan çözer nitelikte ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceğini ifade etti. İhtiyati tedbir talebinin reddi yönünde hüküm kurulan kararda yargılama sonunda elde edilecek sonucu önceden sağlayan ve davaya konu uyuşmazlığı esastan çözecek nitelikte ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği bildiriliyor. Mahkemenin kararı bu şekilde. Galatasaray 19 Haziran'da seçimini yapacak. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Hep söylüyorum Sayın Başkan. Mevcut başkan Mustafa Cengiz önce aday olmayı düşündü. Sonrasında ortaya çıkan tepkiler onun aday olması önünde büyük bir engel olarak gözüktü kendisine. Ama zaman kazanarak 29 Mayıs'ta yapılması Galatasaray için hayırlı olan seçimi öteleyerek kendi listesinden belki bir aday çıkarma düşüncesine sahip oldu. Abdurrahim Albayrak'ın seçimin ertelenmesi kararına imza atıp ertesi gün seçim yapılacaktır, Galatasaraylılar merak etmesin, Haziran'da seçim olacaktır demesini de aslında bu şekilde yorumlamak lazım. Muhtemeldir ki bir liste oluşturulacak ve Abdurrahim Albayrak da Galatasaray'ın mevcut ikinci başkanı da bu seçimde aday olacak. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Amamcıoğlu, Işın Çelebi, Abdurrahim Albayrak'ın da aday olmasını bekliyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Yani olguları alt alta koyarak bir sonuca ulaşmaya çalıştım. Karşıma çıkan sonuç bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sevgili Bülent Tuncay Galatasaray bölümümüzde bizimle birlikte usta gazeteci kararda yazıyor. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
İyi çalışmalar dilerim ben de, kolay gelsin.
Sağ olun.
Öncelikli olarak dün akşam alınan seçim kararını, zamanlaması, tarih bakımından nasıl değerlendirmek gerekir?
Biraz mecbur kaldılar. Yani Haziran'da kalacağız dediler. Bir kamuoyu oluştu. Sert tepki geldi. Bence bu süreci hızlandıran ve bu açıklamaların bir an önce yapılmasını sağlayan Fatih Terim'in çıkışıydı. Çünkü Fatih Terim Galatasaray kulübünün içine bir ayna tuttu. Bazı insanların bildiği ama kamuoyunun çok fazla idrak edemediği o çıplaklığı, işleyemez hale gelen kulüp mekanizmasını ortaya döktü. Genelde bu tarz çıkışlar yapmaz. Fatih Terim'in bu hani kulübün 12 futbolcu sözleşmesi bitiyor. Hiç kimseyle ben dahil diyalog kurulmadı. Ben de Bodrum'dayım, adresim belli, buyurun gelin oraya mesajıyla beraber her şey ortaya çıktı. Yani kulüp de devamlılık esastır. Siz iktidarda kalmasanız bile, yani yönetimde olmasanız bile bir sonraki yönetim için bazı hazırlıklar yapmalısınız. Diyelim ki yönetimdeyseniz Bülent Tuncay'la, Özgür Sancar'la anlaştım dersiniz. Yeni gelen yönetim der ki ya düşünmüyoruz, kiralama formülüne gider ama bir yol haritanız olur, adımlarınız olur. Çarp durmaz, mekanizma durmaz. Bu akması gereken bir süreçtir. Galatasaray Kulübü'nde bunun durduğunu duyduk. Ben çok şaşırdım. Yani şimdiye kadar 30 senedir Galatasaray Kulübü'nü de spora, gene spor camiasının ve spor basın içindeyim. Ağırlıklı olarak da Galatasaray'a odaklanıyorum. Hiç böyle bir şey görmedim. Ve çok şaşırdım. Bu açıklamadan sonra Mustafa Cengiz de Abdurrahim Albayrak'a söylemedi ama anlayabiliyoruz. Yani böyle bir içeriden şey olacak. Onun hazırlıkları var. Zaman kazanmak için zaten çok güzel bir giriş yaptım ve aslında olayı özetledim. Abdurrahim Albayrak'ın 5. aday olarak beyaz listeyle son bir hamle yapma ihtimalinin çok güçlendiğini buradan anlıyoruz. Gelişmelerden anlayabiliyoruz. Fakat şansı var mı dersen, bütün bu yapı ortaya çıktıktan, bu işleyişin durmasından ve kulübün yönetilemez hale gelmesinden sonra çok yüksek şansı olduğunu söylemek biraz fazla iddialı olur. Yani Galatasaray'da erken yol alanlar bir noktaya gelmiştir. Galatasaray seçimleri diğer kulüp seçimlerinden biraz farklıdır. Çünkü son gün o kongre kulislerindeki diyaloglar, oradaki çalışmalar aslında çok belirler. Bazı oyları değiştirir.
Yani salona girerken kafasında başka bir aday olan Galatasaray kongre üyesi salondan çıktığında başka bir adaya oy vermiş buluyor kendini bahçede. Sohbet ederken aslında A'ya verecektim ama B'ye verdim diyor. Çok küçük şeyler, farklar, yani nüans olarak nitelendirebileceğimiz unsurlar bir anda fikrini değiştirmesini sağlıyor Galatasaray Genel Kurulu üyesinin. Siz de bunu kastediyorsunuz değil mi? Ben yanlış anlamıyorum.
Aynen öyle. Yani diğer kulüpler biraz daha net seçimler olabilir ama Galatasaray'da o diyaloglar, koridorlarda, Galatasaray sesinde ya da kongrede yapılan o koridorlardaki ya da çiçek pasajındaki o yaşanan diyaloglar, etkinlikler, faaliyetler, senin dediğin gibi A diye düşünüyor, B'ye vererek çıkıyor, etkileniyor. Bir de Galatasaray'da akrabalık süreçleri de vardır. Bir üyenin aynı zamanda eşi çocuğu da genel olarak üyedir. Yani bir o üyeyi ikna ettiğinizde bir oy almıyorsunuz. 3-4 oy birden çevirebiliyorsunuz. Böyle bir yapısı da vardı kulüp üyeliğinin Galatasaray kulübünde. Yani oradaki dinamikler çok önemlidir. O yüzden de genel olarak Galatasaray'da başkanlar erkenden açıklamazlar. Son güne kadar beklerler. Ondan sonra bu seçim biraz daha farklı. Herkes erken açıkladı. Hele Metin Öztürk çok 2,5 sene önceden açıkladı.
Doğru.
Yol haritasını belirledi, yönetimini belirledi. Burak Elmas aylar
önce 5 ay önce açıkladı. Listesini açıkladı. Yönetim kurulu listesini açıkladı.
Aynen öyle. Yani Burak Elmas 3-4 ay önce aday olacağını açıkladı. Eşref Bey onun mesajlarını veriyordu. O da 1,5 ay önce açıkladı. Bir de Işın Çelebi en son bıraktı. Atağa geçti ama enteresan bir şekilde eskiden en son gelenler avantajlı olur, başkan olurdu. Bu sefer en son gelenler biraz geride kalmış kalacaklar. Öyle görünüyor.
İki tane temel sorum var sevgili Bülent Tuncay. Bir, adaylardan hangisini şanslı görüyorsunuz? Hangi aday favori? Birincisi bu.
Şimdi bu ya buna bugünden yanıt vermek kolay değil sevgili Özgür. Yani 19 biraz önce bahsettiğim etkenler hala geçerli. Fakat şunu söyleyebilirim, Işın Çelebi'nin şansının az olduğunu söyleyebilirim.
Peki.
Yani ortaya koyduğu listeler, Eşref Bey çok gelenekçi yapının, yani eski gelenekçi yapının adayı. Yani eski üyelerden çok ciddi destek alacaktır, oy alacaktır. Ama bu oy Burak Elmas ve Metin Öztürk'ü geçmeye yeter, başkan olmaya yeter mi? Onu hep beraber göreceğiz. Açıkçası çok şey yapamıyorum. Eşref Bey etkili çalışırsa sanılanın aksine sürpriz yapıp Burak Elmas ve para vaadinde, yani somut para buldum, 280 milyon lirayla geliyorum, kasa kolaylığıyla geliyorum diyen, bunu dile getiren, yani kulübü ekonomik olarak da rahatlatacağım diyen tek aday Metin Öztürk, paradan bahseden. Hem Metin Öztürk hem eski yönetici Burak Elmas'ın önüne geçebilir Eşref Bey eski bağlantılarıyla, ama dediğim gibi bugünden onu söylemek çok zor, çok net göremiyorum. Burak Elmas geriden geldi. İlk adaylığını açıkladığında zayıf adaydı. Fakat şu anda ciddi güçlendiğini, sempati ve oy topladığını görüyorum.
Evet.
Yani Burak Elmas'ın da artık bir şansı var, bunu söyleyebiliriz.
Peki.
Metin Öztürk hazır, para vaadiyle de hazır. 280 milyon lira kasa kolaylığıyla geliyorum diyor.
Zaten
döndüreceğim diyor. Tabii.
İlk etapta yani. 300 milyon euro kısa vadede, düzelterek söylüyorum, 300 milyon Hı. Türk lirası gerekiyor Hı. değil mi? Yakın dönem evet. borçları kapatabilmek adına. Şimdi sevgili Bülent Tuncay, Fatih Hoca'nın mesajları son derece netti. Sayın Başkan'ın tutarlı olmayan tavırlarını eleştirdiğini de dile getirdi. Bundan sonra da başkan adayları önce Profesör Doktor Ahmet Özcan, eski yönetim kurulu üyesi, Radyo Spor'da bir açıklama yaptı ve çağrı yaptı aslında. Bir an önce mevcut başkan ve başkan adayları oturmalı, Fatih Hoca'nın sözleşmesini yenilemeli. Ne düşündüklerini de net bir biçimde Fatih Hoca ile ilgili ortaya koymalılar dedi. Hemen arkasından 1,5 saat sonra bütün başkan adayları, Eşref Amamcıoğlu, Metin Öztürk, Burak Elmas ortak bir açıklama yaptılar. Yani birbirine benzer açıklamalar. Fatih Hoca'nın sözleşmesi uzatılmalı, devam etmek istiyoruz dediler. Peki. Şimdi siz Galatasaray'da sürekliliğinin olması gerektiğinden bahsettiniz. Bugün yarın yönetimden böyle bir karar çıktı mı? Fatih Hoca'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesini 31 Mayıs sözleşmesi dolmadan uzatıyoruz şeklinde bir karar çıkar mı?
Onu yeni yönetime bırakırlar ama yeni yönetim mevcut yönetime açık kredi verdi. Yani şunu biliyoruz. Şu an için, bugün için başka aday yok mevcut yönetimden. Artık onlar için defter kapanıyor. Son kararı öteki tarafa bırakacak. Yeni başkana bırakacak. Yeni yönetime bırakacak ama 3 aday net bir şekilde uzat diyor. Yani bu krize gireriz diyor. Bunu dikkate almak zorunda. Normal şartlarda bu olmazdı. Fakat 3 başkan adayının birbirine benzer bildirilerinden sonra ben bu opsiyonun devreye sokulma ihtimali çok güçlendiğini düşünüyorum.
Anladım. Peki
yani,
çok...
Yani bir de özür dilerim, şunu eklemek istiyorum. Kısa vadede nasıl bir model oluşturulacak? Onunla ilgili başkan adayları Fatih Terim'le ilgili net düşüncelerini açıklamadılar. Yani orada başka bir çalışma modeli de ortaya çıkabilir. Yani Futbol Federasyonu'ndaki futbol, Türkiye Futbol Direktörlüğü gibi bir tanımlamayı kastediyorum. Yani Fatih Terim, ne bileyim, Okan Buruk gibi bir teknik direktörü kulübeye koyup kendi tribüne çıkıp tek seçici gibi futbolun CEO'su gibi bir pozisyona da evrilebilir. Bununla ilgili düşünceler olduğunu duyuyorum. Fakat bununla ilgili bir adım atılmadı. O yönetim seçildikten sonra gelişecek bir olay diye de düşünüyorum. Onun seyrini hep beraber gözleyeceğiz.
Sevgili Bülent Tuncay, çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi paylaştınız bizimle.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Özür dilerim.
Tekrar görüşürüz.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya.
Barcelona Futbol Kulübü mali kaynak yetersizliği sebebiyle Haaland'la sözleşme imzalama yarışından çekildi. En güçlü aday Real Madrid, daha önce de söylemiştim. Haaland'ın menajeri Mino Raiola ve babası Alfeyin'le olası seçenekleri araştırırken Nisan ayında Barça yönetimiyle bir araya gelmişti. Barcelona kentinde görüntülenmişti ve Mino Raiola aslında bunu bilerek organize etmişti. Orada görünmek, pazarlık payını arttırmak istemişti. Şark kurnazlığı yaptı yani Mino Raiola. İşe yaradı mı bilmiyorum. Ama Real Madrid paraya kıyacak bu transfer için, onu biliyorum. Çünkü Borussia Dortmund'da da Real Madrid'in ilişkileri çok iyi. Yani Borussia Dortmund'u para konusunda toleranslı davranmaya sevk edebilecek, toleranslı davranmaya ikna edebilecek tek kulüp bence Real Madrid. TV3'e göre Katalan kulübünün yıldız oyuncuyu satın almak için en az 150 milyon euroya ve yüksek maaş bütçesine ihtiyacı var. Haberde Barcelona'nın önceliği Lionel Messi'yi elinde tutmak olduğu belirtiliyor. Arjantinli yıldızın gelecek sezon Camp Nou'da kalması için yüksek maaşa sahip Gerard Pique, Sergio Busquets, Sergio Roberto, Jordi Alba ve Anton Griezmann gibi bazı mevcut futbolcuların fedakarlıklar yapması gerekecek. Haaland'ın bir yılda Borussia Dortmund'da kalması halinde Norveçli yıldızın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi devreye giriyor.
Avrupa'dan futbol. İspanya.
Sakatlığını atlatan Emre Mor 3 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başladı. Sürpriz mi? Sürpriz, enteresan bir oyuncu bu Emre Mor. Biliyorsunuz Galatasaray ona şans verdi. Milli takımda şans verildi. Borussia Dortmund, sonrasında Celta Vigo, ama bu şansları bir türlü iyi değerlendiremedi. Sezon başında hazırlık maçlarında şaşırtıcı bir performans sergilemişti. Celta Vigo, hiç böyle bir şey beklemiyoruz ve çok memnunuz demişti onun için. Ancak sonrasında bir sakatlık geçirdi ve sakatlığının tedavisi için de Dubai'ye gitti. Yani Dubai'de tedavi olmak kadar tuhaf, eleştiriye açık bir tutum olamaz diyor İspanyol basını ve Vigo kentindeki yerel basın. Son derece haklılar. İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Celta de Vigo'da forma giyen Emre Mor'un 3 ay süren sakatlıktan çıktığı bildiriliyor. Celta Vigo kulübü Mart ayında başlayan kas ağrısıyla ilgili şikayeti sonrasında 8 Nisan'da ameliyat olan Emre Mor'un sakatlığının sona erdiğini ve futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu. Bu sezon son resmi maçını 24 Ocak'ta Eibar'a karşı oynamıştı Emre. Daha sonra 3 karşılaşmada yedek beklemiş ve ardından sakatlık sorunu yaşamıştı. İspanyol basını 23 yaşındaki Emre Mor'un kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın teknik direktör Eduardo Codey'in 2021-2022 sezonu planına girmediğini yazdı. Son derece haklılar. Çünkü çok fazla şans verildi. Galatasaray'a gitti kiralık, Olympiakos'a gitti kiralık. Hepsi hayal kırıktı. Celta Vigo'nun gelecek sezon kendisiyle devam etmeyeceğini Emre Mor'a ilettiği, Türk futbolcunun kulüp aradığı iddia ediliyor. Celta Vigo'ya kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Ağustos 2017'de gelen Emre, 2019-2020 sezonunda bir dönem Galatasaray'da ve ardından da Olympiakos'ta kiralık olarak forma giymişti.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Ressam, sanatçı Sayın Bedri Baykan bizimle birlikte. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla takip ediyoruz kendisini. Televizyon programlarını izliyoruz. Bakalım Fenerbahçe adına nasıl bir değerlendirme yapacak? Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs'la ilgili fikirlerini sizlerle paylaşacak. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz Özgür Bey?
Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım.
Sağ olun, iyiyim. Yine bir 19 Mayıs'ta Atatürk'e olan bağlılığımızı, kararlılığımızı, onun yolunda ilerleme ödevimizi sonsuza dek nasıl ciddiye aldığımızı hissetmek, duyurmak bizim için bugün yine çok önemli bir hem keyif hem görev.
Evet. Siz tabii ressamsınız ama sanatın pek çok alanında da önemli eserler veriyorsunuz. Benim en çok hayran olduğum özelliğiniz çok üretken olmanız. Yazıyorsunuz, resim yapıyorsunuz, sinema filmlerinde yer alıyorsunuz, senaryo yazıyorsunuz. Anti-emperyalizm ve bağımsızlık, Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu düşünce ve bütün mazlum uluslara örnek olan düşünceyi de sanatınıza fazlasıyla olabildiğince yansıtıyorsunuz. O yüzden ben de teşekkür ederim bize destek olduğunuz için ve bu tutarlı tavrınızdan ötürü.
Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bu bir keyifli görevi.
Evet.
İnanıyorum ki gençlik ve spor bayramı diyoruz. Zaten Türk gençliği bütün özgürlüklerini Atatürk'e borçlu olduğunu ve onun sayesinde dünyayla kardeşlik ve barış içinde yaşama şansı yakaladığını umuyorum, biliyor, hissediyor ve giderek daha çok bilinçli bir şekilde anlayabiliyor diye düşünüyorum.
Sayın Bedri Baykan bizimle birlikte sohbetimiz devam ediyor. Sayın Başkan yarın bir toplantı düzenleyecek. Uzun bir basın toplantısı olacak. Tahminimiz o. Ne dersiniz? Seçimlere nasıl bakıyorsunuz Fenerbahçe? Sayın Başkan tekrar aday olacağını açıklayacak. Açıklarsa bir başka adayın çıkma olasılığı var mı? Öngörünüz nedir?
Ben tabii ki sevgili Ali Koç'un tekrar aday olmasını isteyenlerden istiyorum. Çok önemli buluyorum. Şimdi bakın, futbol son derece yalnız futbol değil, tenis de öyle, basket de öyle. Spor bazen çok üst seviyede eşitlik içinde geçen anlarda son birkaç dakikada kim hangi doğru hamleyi veya şanslı hamleyi yaparsa kazanabiliyor. Şimdi şu anda Fenerbahçe yeniden geldi ve son saniye şampiyonluğu kazanmak üzereydi. İntihar etti Fenerbahçe. Sivas maçında intihar etti. Serdar Aziz'i oynatmadı. Ozan'la Ferkat'ı 45 dakika kala çıkardı, intihar etti. Yoksa şu anda mesela Ali Koç'un başarısını konuşuyor olacaktık. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyor olacaktık.
Sezonu belirleyen maç Sivasspor. İçerideki 2-1 mağlup olunan Sivasspor maçı mıydı Fenerbahçe için? Sezonu...
Yani birçok maç sayabiliriz ama artık yapılan haksızlıklar geçmiş, hakem hataları geçmiş, alınmayan santrforlar geçmiş, hepsi geçmiş. Olay tek maça kalmış. Yani fırsat. O maçı kazanırsan birden sen lider olacaksın ve Kayseri'yi yenip kupaya uzanacaksın. Orada nedense sevgili Emre Bölüzoğlu ömür boyu anlayamayacağım futbol mantığı açısından hiçbir zaman izah edemeyeceğim ve bana yapılan izahatları da pek kabul etmeyeceğim hatalar yaptı. Yani oluyor böyle şeyler. Bazen teknik direktörler durun ben şimdi kimsenin düşünmediği tavşandan bir şaftan şaftandan bir tavşan çıkaracağım deyip böyle bazen eksantrik kararlar alabiliyorlar. Yani mesela Şenol Güneş'in de Dünya Kupası'nda Brezilya'ya İlhan Mahfuz'u oynatmaması gibi yarı final maçında. Yani bunu yapıyor teknik direktörler. Bazen kendisini herkesten farklı düşünmeye mecbur hissediyor. Bu yüzden mi yapıyorlar bilmiyorum. Ama yazık oldu Fenerbahçe'ye. Neyse bu sayfayı da çevirmek lazım. Çünkü son anda kaçırdı Fenerbahçe bu fırsatı. Bazen Federer maç bolu kaçırıyor Wimbledon'da. Mesela 2 yıl önce Wimbledon finalinde Federer o yaşta en yaşlı kazanan olacaktı Wimbledon'ı. Maç topunda inanılmaz 2 hata yaptı 2 maç topunda. Oluyor spor. O kadar 5 saat mücadele ediyorsun veya 8 ay 9 ay mücadele ediyorsun. Sonunda son 3 dakikada kim daha doğru kararlar alırsa o şampiyon oluyor. Ama bu niye nereden geldik bunun konusuna? Yine Ali Koç başarılı mı başarısız mı? Ali Koç yanlış bir başlangıç yaptı Pomoli ve Koku ile. Hani at yarışında faux départ denir yani yanlış yola çıkış koşuda veya at yarışında. Yanlış start yaptı. Komori Koku bir Türk yardımcıları olmadan tabii beklenildiği gibi onlar da tökezledi. Ardından sırayla her şeyi özetlemeyeceğim. Herkes biliyor hangi hocalardan geçtiğimizi, adım adım nereye gittiğimizi ama bu sene Erol Bulut ayrılığının zor bir karardı. Ben de kabul ediyorum zor karar olduğunu. Demek ki gerçekten 10 maç kala değil belki 15 maç kala veya devre arası yapılsa Erol Bulut değişikliği cesur bir karar olurdu ve belki Fenerbahçe şu anda şampiyon olurdu. Fenerbahçe neden şampiyon olamadı diye bir sorunuz var mı? Herhalde vardı.
Var ama aslında az çok tahmin edebiliyorum cevaplarınızı ama yine de ben sormak
yani,
istiyorum size.
Şimdi bakın Fenerbahçe bu adına Afrikalı değil, Güney Amerikalı değil fark etmez. Kişe, Tiam, Samatta, Valencia, Osayi bir de bunlara Ademiye saymıyorum çünkü o pek oynamadı Fenerbahçe'de. Bu forvetlerin hiçbiri yeterli değildi ve bunu teknik yönetim, teknik kadro devre arasında ben bu forvetlerle şampiyon olamam, bana santrfor lazım. Bu cümleyi kuramadılar, bu durumu anlayamadılar. Bütün ekibi, dolayısıyla kim sorumluluğu almak istiyorsa alabilir, bütün ekibi eleştiriyorum. Ben kendi programımda bunu defalarca anlattım. Elimizde santrfor olmadığını, forvet olmadığını. Bakın Fenerbahçe inanılmaz başarılı bir sezon geçirdi. Size bunu ispat edeceğim şimdi. 10-12 puanını gerçekten hakemler gasp ettiler. Şimdi diyebilirsiniz ki her takıma karşı hata yapıldı. Ben de diyorum ki onları da çıkarın. En azından Fenerbahçe'nin fazladan 6-7 puanı gerçekten el konuldu. Bunun dışında Fenerbahçe her maçı ya 8 ya 9 kişi oynadı. Neden? Çünkü bu saydığım forvetler sahada olduğu zaman Fenerbahçe gerçekten eksik oynuyor. Bakın Emre Belezoğlu geldikten sonra Alanya maçını saymıyorum. Hani Fenerbahçe'nin kötü oynadığı, Alanya'nın baskın oynadığı maçı. Malatya ve Sivas maçının birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu Emre Belözoğlu. Neden? Çünkü kendisine yalvararak gerekçeleriyle anlattığımız, şu saydığımız forvetleri oynatma, onun yerine İrfan Can, Pelkas, Ozan, Mert Hakan, Sosta, Gustavo, bu ofansif veya defansif orta saha oyuncuları ve onların ve Mesut Özil, onların teknikleriyle oyna dedik. Emre Belözoğlu bunu uyguladı ve başarılı oldu. İki maçta uygulamadı. Malatya maçı ve Sivas maçı. O maçlarda uygulamaması da zaten
Şampiyonluğa mal oldu.
Neden Fenerbahçe çok başarılı? Ortalama her maçını ya 8 ya 9 kişi oynadı. Artı hakeme karşı oynadı. Santrforsuz oynadı. Ve buna rağmen Fenerbahçe şampiyonluğu 2 puan farkla kaybettiyse, demek ki işin gerçeğinde Fenerbahçe'nin 10 puan farkla şampiyon olması lazımdı. Yani ben böyle analiz ediyorum. Tabii ki bu diğer takımların suçu değil. Onlar da diyecek ki santrfor alsaydın kardeşim bana mı sordun diyecek. Veya doğru oyuncuları oynatsaydın. Kimse beni Afrikalıları düşman falan zannetmesin. Bu takım Sol, Vebo, Emenike gibi ileri uçlar gördü. Kuche, Okocha, Nian gibi futbolcular gördü. Hepsinin değeri tartışılmaz. Ama maalesef diyelim ki bu saydığım futbolcular yorgun veya formsuz veya takıma veya Türkiye'ye adapte olamamışlar. Bunlar da ısrar etmek Fenerbahçe'ye tüm sezonu kaybettirdi, mahvetti Fenerbahçe'ye.
Sayın Bedri Baykan, etraflıca geride kalan sezonu Fenerbahçe adına değerlendirdi. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum. Umarım yarın güzel bir basın toplantısı yapacak Sayın Başkan Ali Koç. Umuyorum devam edecek. Belki Emre Belözoğlu'yla, belki belki herkesin dilinde dolaşan bir Joachim Löw hamlesiyle gelecek. Ben keşke diyorum. Löw ve belki ona yardımcı olacak, onunla çalışacak Emre Belözoğlu da güzel bir alternatif olabilir diyorum. Bütün spor severleri ve Fenerbahçelileri iyi bir öğleden sonra diliyorum.
Eğer uygun bulursanız yarın basın toplantısı bittikten sonra, ki bizim programımızın başlama saatinde Sayın Başkan basın toplantısına başlıyor. Mesajlarını, verdiği mesajları değerlendirebiliriz basın toplantısı bittikten sonra.
Olabilir. Tamam.
Peki.
Olabilir.
Peki. Sayın Baykan, bir kez daha teşekkür ederim size.
İyi günler, sevgiler.
İyi günler.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Yeniden Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş İletişim ve Medya'dan sorumlu Başkan Danışmanı Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte. Bu göreve gelmeden önce de Radyo Spor'a çok büyük katkıları oldu. Yıl boyunca fikirleriyle Radyo Spor'a büyük destek olmuştu Sayın Kaynar. Sezon bitti ve bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Erol abi merhaba.
Özgürcüğüm çok teşekkür ederim dileklerin için de. Çok sağ ol, eksik olma. İnşallah çorbada tuzumuz oluyordur.
Evet, muhakkak. Eksik olmayın. Ben size çok teşekkür ederim katkılarınızdan
dolayı. Rica ederim. Olur mu? Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.
Siz tabii ismi Beşiktaş'ta özdeşleşmiş, yıllarca Beşiktaş'ın en başarılı dönemlerinde yöneticilik yapmış bir isimsiniz. Ama Beşiktaş'ta tekrar göreve geldikten sonra şans getirdiniz. İki kupayla bitirdi Beşiktaş sezonu.
Ya tabii çok teşekkür ederim. İnşallah şans getirmişimdir de. Ama tabii bu mecazi bir şey. Ama tabii burada çok büyük bir emek, çok büyük bir çalışma, çok büyük bir özveri var Özgürcüğüm. Yani
doğru.
Bizzat içinde bulunduğum için de daha rahat söylüyorum. Onun için gerçekten...
Ve çok zor koşullarda değil mi? Son derece zor koşullarda.
Zor koşullarda. Bir de bakın şöyle bir hafızamızı tazeleyelim ne olur. Benim görev geldiğim sürelerde Beşiktaş'ın ilk beşe giremeyeceğini, yani bu bütün spor kamuoyu için söylüyorum. Ben belki buna ben de dahilim. İlk beşe giremeyeceğini, bir asla Şampiyonlar Ligi'ne hayal bile edilmeyeceğini söylüyorlardı. Fakat gelinen noktada bir de yapılan transferler yerden yere vuruldu biliyorsun.
Hı hı.
Ama Sayın Başkan hakikaten çok dik durdu ve inançlı durdu. bu inancı herkese aşıladı. O günler bile söylemlerini hatırlarsanız biz şampiyon olacağız dedi. Belki bunu tebessümle karşılayanlar bile olmuştur ama bugünkü geldiğimiz noktada başkanın ne kadar dirayetli, ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş hakikaten gelinen ekonomik koşulları da üst üste koyarsan, pandemi sürecinde onun üstüne eklersen hakikaten inanılmaz bir zorlukların içerisinde boğuştu. Ve çok şükür, çok mutlu sona ulaştık. Hakikaten kupalarla müzemizi doldurduk. Kadın takımımızı da tebrik ediyorum bu arada. Onlar da biliyorsun şampiyon
tabii
oldular.
Tabii şampiyon oldular.
Yani bu sene bize çok güzel günler yaşattı Beşiktaş. Yaşatanlardan Allah razı olsun. Hepsini can gönülden kutluyorum. Hakikaten coşkumuz çok büyük. Ben de stat'tayım bu akşamki kupa töreninin hazırlıklarıyla ilgileniyorum. İnşallah güzel bir gece olacak ama tek üzüntümüz taraftarımızın olamayışı. Evet. Madem bu malum bu pandemi sürecinde çok tehlikeli, her şeyden önemlisi sağlık tabii. Sağlığı korumak için böyle bir şey yapmak durumunda kaldık ama taraftarlarımız emin olabilirler. Biz bunu burada bırakmayacağız. Taraftarlarımız için bu iş inşallah bu pandemi süreci bittiği zaman gereken kutlamayı hep beraber yapacağız. Çünkü bu herkesten çok onların hakkı. Onlar çünkü takımlarını dışarıdan da olsa öyle bir desteklediler ki stadın etrafından bile tezahüratla geldiler maçlara. Yani onların hakkı ödenemez. Biliyorsun senelerce Beşiktaş'a ekmeğinden kısıp bilet alıp buraya gelen seyircilerimiz bu coşkuyu yaşaması lazımdı. Maalesef yaşatamıyoruz. Bu gerçekten buruk bir kutlama olacak bizim için. Buna üzülüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Ama bu dünyayı sarsan bir olay. Ama dediğim gibi bu pandemi süreci inşallah bitecektir. Güzel günleri göreceğiz. O zaman ben söz veriyoruz buradan. Mutlaka bu kutlamaları taraftarımızla yapacağız. Çünkü biz bu kutlamayı taraftarımızla yaptığımız zaman bir anlam
doğru
ifade ediyoruz. Ama tabii ki bu kupaların da bu hakkı sahiplerine yani teknik heyetin ve futbolcuların alması gerekiyor bugün. Bunu evet. Hak ettiler. Onu da yapmak durumundaydık. Dediğim gibi ama merak etmesin taraftarlarımız. Onlar için de ayrı bir organizasyon mutlaka düzenleyeceğiz.
Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte sohbetimiz devam ediyor. Erol abi öngörünüz nedir? Öğrenmek istiyorum. Sergen Yalçın'la Beşiktaş, Fatih Terim'le Galatasaray'ın yakaladığı 4 yıllık üst üste şampiyonluk, Avrupa Ligi şampiyonluğu bu başarıyı yakalamayı hedefliyor mu?
Yani görünen o Özgürcüğüm. Yani çok başarılı bir dönem geçirdi Sergen Yalçın hocamız. Kendisi zaten biliyorsun Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri. Çok da başarılı oldu. Çok da doğru işler yaptı. Biz zannediyorum artık Sergen Yalçın Beşiktaş'la daha da özdeşleşecek. Ve çok güzel işleri imza atacak. Ben bundan eminim. Hı hı. Başkan da Sergen hocamın arkasında durmasını bildi zamanında. O zamanlar biliyorsun çok tenkit ediliyordu kendisi de. Yani tenkit edilmeyen karapımız kalmamıştı Beşiktaş olarak. Yani gerek kadro, gerekse teknik heyet, gerekse yönetim hakikaten müthiş bir baskı altındaydı. Ama başkan Sergen hocamın arkasında durdu en zor zamanda. Onun için bundan sonrası artık çok daha güzel, çok daha rahat olabilir diye düşünüyorum.
Sayın Erol Kaynar'la sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Erol abi biliyorum çok meşgulsünüz, zamanınızı almak istemiyorum ama yanıtlamanız mümkünse 3 tane buyurun. Futbolcudan bahsedeceğim. İşte Rossi'ye Gezal sözleşme, kiralık sözleşmeleri var. Bu futbolcuların durumu ne olacak? Beşiktaş'ta devam edecek mi? Ve de Abubakar'ın sözleşme meselesi. Bizimle paylaşabileceğiniz bir bilgi var mı?
Yani emin ol şu anda yanıltıcı bir bilgi vermeyeyim ama şöyle genel bir bilgi vereyim madem sordun. Çünkü mutlaka taraftarımız spor kamuoyu merak ediyordur. Biz tabii bu ismini andığım 3 futbolcuyla da yola devam etmek istiyoruz. Ama tabii şartlar ne getirir bilemiyoruz. Görüşmeler sürüyor. Ümit ederim ki ortak nokta bulunur. Bu 3 futbolcu da çünkü Beşiktaş'ın başarılarında önemli işler yapan futbolcular. İnşallah olur ama tabii dediğim gibi öyle bir hale geldi ki fiyatın yükseltilmesi noktasına geldi iş. İnşallah Aklı Selim hakim olur da ortak nokta bulunur. Çünkü Beşiktaş çok, çok dikkatli bütçesini harcamak durumunda. Bunu başkan gayet güzel yapıyor. Zaten ilk baştan da biliyorsunuz sezon başında da bütçeyi son derece kısarak ve finansal fair play'e uygun bir şekilde hareket etti başkan. Bu yüzden de tenkit aldı. Ama gelinen noktada ne kadar doğru bir iş yaptığı ortaya çıktı. Onun için aynı dikkati bu transfer döneminde göstermek durumunda Sayın Başkan. Onun bilincinde zaten kendisi de. Evet. Ama dediğim gibi temennim odur ki inşallah bu futbolcularla şartlar imkan olursa anlaşırız.
Bu üç futbolcunun iradesi de aynı mı? Hepsi Beşiktaş'ta devam etmek istiyor mu?
İstiyorlar. Çok memnunlar İstanbul'dan ve Beşiktaş'tan. Özellikle Beşiktaş'ın bu gerçekten çok bir takımdaşlık, arkadaşlık duygusu çok üst düzeyde. Zaten başarıyı getiren önemli bir faktör buydu. Evet. Onun için kendileri buradan çok memnunlar. Bir aile ortamı var. Paralarını zamanında alıyorlar. Bundan sonrası artık onlara kalmış bir şey. Her yerde bulabilecekleri bir ortam değil. Ne bu ortamı ne maddi manevi bu ortamı bulmak çok kolay değil artık spor camiasında. Tahmin ediyorum devam ederiz inşallah.
Peki. Bu arada Beşiktaş şampiyon oldu. Çok önemli bir yayın geliri, şampiyonluk primi alacak. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım payı. Toplamda Beşiktaş'ın kasasına girebilecek para yuvarlak bir hesapla ne kadardır? Bu konuda bizi bilgilendirmeniz mümkün mü?
Tabii. Yaklaşık 20 milyon euro civarında ayak basit parası var. Eğer direkt katılırsak bu Chelsea'yi bekliyoruz. Dolayısıyla federasyonun vereceği zannediyorum 200 küsur milyon lira bir para var. TL'den bahsediyorum. Yani şöyle toparlarsak eğer diğer yan gelirlerle beraber 40-50 milyon euro civarında bir gelir elde edeceğimizi umuyorum ben.
Peki harika. Bu da şampiyonluğun manevi anlamı elbette ki çok büyük. Çünkü bir spor kulübünün esas üretimi sportif başarı ve taraftarını sevindirmektir. Bunu yaptı Beşiktaş ama maddi tarafı da ihmal etmemek lazım. Çok önemli bir para 40 milyon euro veya biraz üstü.
Evet aynen öyle.
Pardon özür dilerim 50 milyon euro demiştiniz değil mi?
Yani 40 ile 50 arası diyelim. 50 arası. Evet o biliyorsun değişebiliyor. Evet. 40 ile 50 milyon euro arasında bir para gelir beklentimiz var tabii.
Sayın Erol Kaynar sizlere seslendi pek çok konuda da bilgilendirdi. Kamuoyunu ve Beşiktaş taraftarını Beşiktaş'ın iletişim ve medyadan sorumlu başkan danışmanı. Erol abi çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim iyi yayınlar Özgürcüğüm.
Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim.
Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazananı sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.